Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Saddam.
Hocam geçen hafta ruhla alakalı konuşmuştuk biraz. Ruhta
Evet.
eşitlik olduğunu, siyah beyaz, kadın erkek farkı olmadığından bahsetmiştik.
Evet.
Hocam bu hafta sanki şey demiştiniz. Sufi psikoloji ile bu Batı psikoloji arasındaki farklar mı demiştik?
Evet. Frager'in Kalp, Nefs ve Ruh kitabından işliyorduk. Ya da Sufi yolundaki adıyla Ragıp Baba. Hem Sufi yolunda bir üstad hem de transpersonel psikolojide
Hocam
önemli bir
ismi de çok
isim.
hoş. Şimdi yani genelde tasavvufta böyle çok sıcak ilişkiler vardır. Şeyh efendiler baba olarak bilinir. Rahip Baba da bir cerrahi şeyhi.
Evet.
Müritler için bir baba rolünde. Hep sevgi, işte Şeyh Efendinin hanımı anne olarak bilinir. Hacı anne denir yani.
Evet.
Hocam böyle tasavvufun bu sevgi boyutu da çok ayrı bir güzellik ya. Yani hale
Kesinlikle.
yansıması.
Evet. Hocam mesela biz içeriden bunu o kadar fark edemiyoruz bu kültürün içinde yetiştiğimiz için. Ama mesela Kabir Helminski diye Anglo-Sakson bir Mevlevi Sufi var. Mutasavvıf var şey diyor. Bir tasavvufu camiaya katılmak, tarikata katılmak, bir aileye katılmak diyor.
Eyvallah.
Yani bu mesela grup psikoterapisi var Batı'da. Bu gruba, bir gruba katılmak değildir diyor. Aileye hatta tasavvuf geleneğinde yoldaşa ne deniyor hocam?
İhvan dediğimiz
İhvan yani
kardeş
kardeş
demek
demek
yani.
yani. Ve orada o aile boyutu son derece önemli. Şimdi hocam Frager Batı ve psikolojisiyle Sufi psikolojisi arasında ilk vurguladığı nokta şu. Bizim mevcut psikolojimiz evreni tamamen maddi olarak tanımlıyor. Madde olarak tanımlıyor. Dolayısıyla hiçbir anlam ya da maksadı yok. Bu arada aynı zamanda bunun tezahürü de şu oluyor. Dolayısıyla insan da sadece maddesel bir varlık oluyor. Dolayısıyla
Bekliyormuş.
insan mesela anlam, maddeyi ve evreni aşan bir anlam olmuyor, kalmıyor yani. Ama Sufi psikolojisi ise diyor, evrenin ilahi iradeyle yaratılmış olduğunu ve huzuru ilahi evrene nüfuz ettiğini vurguluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki bir ayete gönderme yapıyor. Doğu ve batı Allah'ındır. Şimdi nereye yönelirseniz ilahi teveccüh oradadır. Hocam şimdi Frager batı psikolojisi ile Sufi psikolojisi arasında karşılaştırmalar da ikinci bir farklılık olarak şunu vurguluyor. Diyor ki insanın fiziki bedeni ve sinir sistemi ve buna dayalı bir akıldan ibarettir. Batı psikolojisine göre insan. Sufi psikolojisinde ise sezginin, idrakin ve irfanın mekanı olan manevi kalp önemli bir yer tutmaktadır. Yani önemli bir fark yoksa tasavvuf sonuçta insanın fiziki bedenini önemsiyor, aklını önemsiyor ama üstüne bir de kalp vurgusu yapıyor.
Daha kapsamlı değil mi hocam?
Daha kapsamlı. Peki kalp deyince tabii bizim Türkçe'de gönül kavramıyla da ifade ediyoruz. Burayı biraz açalım. Bu farklılığın bizi nerelere götürdüğünü, yeni hangi pencereler açıyor bize
Evet.
kalp?
Aslında hocam kalpten kasıt ruhtur. Yoksa bu kalp diğer mahlukatta da var değil mi hocam? Bir
Evet.
ineğin de, aslanın da, kedinin de kalbi var. Kan pompalayan bir alet hepsinde var. Ama hocam bizim sufilik de kalp ruhun merkezidir. Ruh hocam bizim bedenimizde daha çok kalbimizden girerek bazı şeyler yapar. O yüzden biz kalp deyince gönül, ruhumuzu anlarız. Hocam bu bütün denklemi değiştiren aslında bu mesele. Yani ruhu kabul ettiğiniz zaman iş çok değişiyor. Hayatın manası ortaya çıkıyor. Ruhumuz bu vücudu kullanıyor. Yani bir atın binicisi gibi düşün. Şimdi hocam bu biraz şuna benziyor. Batı psikolojisi gelmiş gelmiş beyinde kala kalmışlar. Ötesine geçememişler. Hani civciv mi yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Hikayesi hocam.
Evet.
Biz diyoruz ki ya tamam bedenimiz var, beynimiz var, hepsi var. Ama ruhumuz sayesinde neşelenip gülüp oynuyoruz. Hocam mesela iki aynı insanın önüne kebap koysanız. Birinin çocuğu hasta olsa veya başka bir derdi olsa geçmişten. O kebabı neşeyle yiyebilir mi?
Evet.
Yiyemez. Halbuki iki ineğin önüne birer şinik arpa koysak. Sevinçle yerler yani. Pek hani geçmişte şu olmuştu, bu olmuştu düşünmez herhalde değil mi hocam? Şimdi yani ruhumuz hayata bakışımızı bize öğretiyor. Sen diyor şöyle yapacaksın. Mesela iyi ruhlu bir insan bir bardak su içse Allah'a hamd ediyor. Kötü ruhluysa ya kardeşim başka bir şey bulamadınız mı içirecek bana? Nerede benim falan filan içeceğim diyor mesela. Mutlu olmuyor bir bardak suyla. O yüzden hocam ruh tasavvuf psikolojisinin en büyük katkısı, Batı psikolojisinin en büyük handikapı da ruhu kabul etmemesi. Yani bütün hormonlar, hılklar, işte beynimiz, beyin arasındaki, hücre arasındaki ilişkiler ürettiği işte hormonlar, o kadar. Ötesi yok.
Bu hocam birden aklıma şeyi getiriyor, Nietzsche'yi getiriyor. Nietzsche, Darwin'in evrim teorisinden hocam olağanüstü derecede etkilenmiş. Mesela evrim teorisi neyi savunuyordu hocam? Hayvanlar var, insan var, maymun burada şey oluyor, köprü oluyor. Şimdi Nietzsche diyor ki, o zaman evrim devam etmeli diyor. Üstün insan vardır
süper
diyor.
Süper insan olmalı.
Evet. Hmm. Bu insan da diyor, şimdiki biz insanlar da diyor, maymunlarla üstün insan arasında köprüyüz. Şimdi dikkat edersek, üstün insan anlayışı hocam tasavvufta yok mu, insanı kamil?
Var.
Ama o nerede arıyor? Biyolojide arıyor.
Maddede arıyor.
Niye? Çünkü ruha inanmıyor. Bu tarafta ruhun tekamülü. Peki sonuçları ne? Şimdi insanı kamil olarak yetiştiğinde ortaya şefkatli, merhametli, insanlığa değer veren bir şey çıkıyor. İnsan çıkıyor. İyilik sever bir insan çıkıyor. Peki Nietzsche'de ne oluyor? Nietzsche diyor ki evrim güç istemi peşindedir. Onun teorisinin temelinde hocam şey var. Güç istemi var. Yani insanın temel motivasyonu, yapıp ettiği her şeyin temeli aslında daha güçlü olmaktır. Çünkü evrimde zayıf olanın yerini güçlü olan alıyor ya. Onun için hocam bütün zayıflara karşı bir karşı duruyor. Mesela diyor ki kadim dinlerdeki zayıflara yardım etme yanlış diyor. Bu diyor insanlara ayak bağı olan şeylerdir. Üstün insanın çıkmasını engeller.
Ya engelli bir insana yardım ederek sen diyor insanlığın gelişimine zarar veriyorsun. Evet, o insanın bir önce ölmesi, yok olması lazım.
Evet.
Ki engelli nesli kurusun.
Evet, bu aynı zamanda şey, ihtiyaç sahibi olan insanlara da yardımcı olmayacaksın. Çünkü onlar da zayıf kategorisinde. Ve mesela Nietzsche hocam normalde nazizme şiddete karşı olan birisidir. Ama ablası nazi taraftarıdır bu arada, felaket. Ve Nietzsche'nin fikirleri mesela naziler için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Mesela niçin Yahudileri yok ediyor? Çünkü saf kan bir ırk yaratmak istiyor şey.
Alman ırkıdır. Hitler.
Evet.
Irk.
Ama ilginç, saf kan Alman ırkı yaratmak için sadece Yahudileri öldürmek yetmiyor. Başka hocam mesela Çingeneleri öldürüyor. Başka ayrık otu saydığı herkesi öldürüyor. Daha ilginci şu. Alman ırkından olduğu halde psikolojik ya da fizyolojik engelleri olanları da
ortadan kaldırmak istiyor.
Ortadan kaldırıyor. Bir film izlemiştim, ismini vermeyeyim. Film
cinnet hali ya hocam bu ya.
Filmde hocam bir sahne şu. Bir kızı, genç kızı ailesinden alıyorlar. Kızın çünkü hocam nevrotik, yani hafif ruhsal hastalıklar aslında. Yani şey de değil, psikotik de değil. Bunlar var. Ve orada aile ile çocuk, Alman askerlerin alışı, oradaki aileden koparılış sahnesi mesela çok çarpıcı bir sahneydi yani. Dolayısıyla insanı çıplak bir maymun ya da biyokimyasal bir bilgisayar saydığınızda, yani kalbi ve ruhu saymadığınızda bambaşka bir dünya çıkıyor karşınıza. Öbür tarafta ise Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi, Ahmet Yesevi gibi bir şey çıkıyor. İnsan profili çıkıyor.
Sasın hocam, İmam Gazali bu tehlikeyi görmüş. Yani biz melek olmaya çalışıyoruz hocam. Bir kısım insanlar da tanrı olmaya çalışıyor. Süper bir güç. Güçlü olmak, mükemmel olmak fiziki manada. Bunun hocam en büyük bizdeki kötü temsilcisi Firavun'dur. Zengin, sağlıklı, hiç hasta olmamış. 400 sene yaşamış, hasta olmamış. Bizim kaynaklarımızda var hocam bu. Uzun yaşamış.
Evet.
Ve en son ben tanrı olayım demiş. Madem hasta olmuyorum, param pulum var, mükemmel bir insanım. Şimdi hocam tasavvuf ise insanı manevi manada mükemmelliğe eriştirmek istiyor. Yani öfkesini kontrol eden, bencil olmayan, paylaşımcı olan bir insan ortaya çıkarmak istiyor. Ve hocam ilk şey ortaya çıkarırsak, sizin dediğiniz o biyolojik manada insan kamil olmak için, mükemmel olmak için başkalarını öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünyaya iki kişiye, hani şeyin bir sözü var ya, Yavuz'un mu? Bu dünya diyor iki kişiye çok az, bir kişiye çok gelir diyor.
Evet.
Hangi padişahımızın hocam, unuttum şu anda.
Yavuz'a uygun hocam.
Ona uygun değil mi hocam?
Türk hakanlarında da bu
yani
böyledir hocam.
Yani iki kişiye diyor az gelir.
Gökte Tengri bir ve yerdeki hakan gökteki Tengri'nin yeryüzündeki gölgesidir.
Eyvallah.
Dolayısıyla o da tek olması lazım. Eyvallah. Yani. Onun için mesela cihan hakimiyeti mefkûresi ne demek hocam? Tüm dünyayı alemi, tek hakanın çatısı altında toplamak yani.
Eyvallah. Ama hocam tabii bizde bir adalet ve sulh ile muamele var. Yani asla zulüm yok. Hiçbir insana renginden dolayı, dininden dolayı özgürlüklerini vermek var. Tabii diğerlerinde bunu tam söyleyemiyoruz. Şimdi hocam nerede kalmıştık? Yani bu ruhu çıkardığınız zaman deklemde
ruhu, kalbi,
canavarlık hocam ortaya. Ben diyorum ki ya ben Aciz abiden daha üstünüm. Ben daha güçlüyüm. O zaman onu çayını içebilirim. Çaysız kalırsam zorla Ali Rıza Hoca'nın çayını. Ama diyor ki diğeri, ya diyor benim çayım var veya benim içecek suyum var ama o kardeşimin içecek suyu yok. Yarısını ona vereyim, yarısı benim olsun diyor. Hatta olmadı hepsini vereyim diyor. Şimdi hocam ne kadar büyük fark var. Bu dünyada yani böyle insan tipleri mi önemli? Ben yiyeyim, ben içeyim, ben güçlü olayım. Yoksa hep beraber hayatta kalalım diyen bizim sufilerin öne sürdüğü hani insan modeli mi daha kıymetli hocam?
Kesinlikle hocam. Tam burada hocam National Geographic'ten bir belgesel geldi aklıma. Filistin'e gideceğiz. Şaşırdım. National Geographic nasıl olur da böyle bir belgesel yayınlar?
Aradan kaçmıştır belki.
Hocam keşke bulamadım sonra belgeseli. Nerede izlediğimi. Bilmiyorum. Vardır belki, devam ediyordur. Şimdi İsrailli Yahudi yerleşimciler diye
i̇şgalci
bir kavram var.
İşgalci hocam onlar. Evet, işgalci onlar.
Şimdi yerleşimci dediğinle bir bakıyorsun ki yerleşimci şu. İsrail'in bile Filistin toprağı saydığı yere ordu desteğiyle paramiliter, yani resmen asker değil ama gayri resmi olarak asker, asker bir aile geliyor. Orada bir Filistinlinin evine ya da bahçesine
çöküyor.
Şimdi olay bu. Bu yerleşimci dediğimiz bu yani.
İşgalci
bu işgalci paramiliter gruplar hocam. Mesela diyelim ki bir köyün yakınına çöküyorlar.
Ama daha çok yüksek bir yere.
Yüksek bir yere. Şimdi yüksek yer güvenlik açısından avantajda. Fakat su açısından dezavantajda. National Geographic'te anlatılan oydu. Yüksek teknolojiyi kullanarak hocam aşağıdaki köyün suyunu
alttan çekiyor.
Diyor ki onlara diyor fiziki şiddet uygulamadan susuz bırakarak köyü terk etmelerini istiyor. Ve bunu son derece gayri insancıl olarak buluyor National Geographic.
İşte Nietzsche'nin ortaya sürdüğü insan tipi bu.
Evet.
Ve bizde olan Yahudi ayakta kalsın.
Bizde hocam su içene yılan dokunmaz ama yılana taş çıkartacak. Yılan ruhuna yılanlar kaçmış. Yedi başlı yılan kaçmış olan canavar ruhlu bir insanımsı aslında yani. Öyle değil mi?
Esasında insan olmayan onlar hocam. Tasavvuf da hocam.
Niye?
Biz çünkü insanlığını üstü meleklik. Tabii.
İnsanımsı şu bakımdan. Potansiyel olarak insan ama insandan doğmak insan olmanın şeyi değil hocam. Garantisi değil yani. Siz hocam bir ara ötenaziden bahsetmiştiniz ya. Ötenazinin değişik bir versiyonu şeyde var. 300 Spartalı filmini izleyicilerimiz, dinleyicilerim izlemiştir. 300 Spartalı Pers İmparatoruna karşı hocam. Sparta dediğimiz bugünkü Yunanistan'da bir bölgede bir şehir devleti yani. Şeye karşı, koskoca Pers İmparatorluğuna karşı 300 savaşçı, Sparta savaşçısı hocam şey diyor. Meydan okuyor. Bir geçitten geçmelerine izin vermiyor. Yani
dar bir geçitte yakalıyor.
Dar bir geçitte hocam.
Evet.
Önlerini kesiyor. Şimdi mesela ben Spartalıları bir araştırdım. Yaşam tarzı nasıl hocam? Tam hocam işte insanı çıplak bir maymun olarak gören, kalbi olmayan bir hocam insan türü. Nasıl? Mesela burada hocam Yunanlı tarihçi Plutarkos aktarıyor. Sparta'da diyor bebekler doğduğu gibi hocam devlet tarafından el konuluyor bebeklere. Sonra bakıyorlar ki bebekler sağlıklı mı değil mi? Bu bir ihtiyarlar heyeti var hocam. O ihtiyarlar heyeti, ihtiyar heyeti buna karar veriyor. Peki diyelim ki bebek sağlıksız. Ne olacak hocam? Taygetos dağlarında hocam bebek bırakma yeri var. Apoteya diye. Sağlıksız bebekler hocam gidip dağda terk ediyorlar. Ya. Niye? Çünkü hocam çıplak bir maymun kendisini tanımladığı zaman, kalbi olmadığı zaman bu bize yük olacak, külfet olacak diye terk ediyor. Peki, çok daha ilginç bir şey. Ben bunu Facebook'ta paylaşmıştım. Çok değerli bir dostum itiraz etti. Dedim ki, Spartalılar da bunun olmasını normal buluyorum. Çünkü Spartalılar varoluş amacı hocam savaş, kendilerini savaş makinesi olarak görüyor.
Hayat felsefelerine uygun.
Şefkatli, merhametli, kalpli, erdemli bunlarda böyle bir şey yok hocam. Sadece savaş gücü var. Yani Nietzsche'nin güç istemi bunlarda biyolojiyi öne çıkartan bir güç istemi.
İsrail de hocam böyle şu anda
yaptığı. Aynen öyle. Peki daha ilginç olan şu. Aristo hocam, Aristo Atinalıların devleti kitabında da bunu savunuyor. Atinalılar devleti kitabı Türkçe'ye de çevrilmiş. Milliyetin Bakanlığı yayınlarında da var. İş Bankası yayınlarında da var hocam. Özürlü çocuklar doğduğunda ölüme terk edilmelidir. Şimdi ben bunu yazdığımda çok değerli bir dostum itiraz etti. Ya dedi, Aristo zamanında dedi bunlar olur. Dedim ki olmaz. Niye olmaz? Çünkü dedim Aristo mesela erdemleri sayıyor. Ahlakı vurguluyor ve orada merhamete de yer veriyor. Merhamete de yer veriyor. Ama kalbini kaybedince demek ki o merhamete karşılık o çocuğun yaşamasına izin verilmiyor yani.
Hocam Batı biliyorsunuz felsefeyle işte bütün büyük filozoflar Yunanlılardan başlayarak değil mi hep Batı'da çıkmış. Ama hocam işte bugünkü geldiğimiz noktada sevgi yok, merhamet yok, acımak yok.
Yani niye? Afrika'nın, Avustralya'nın
kalbi unutunca, onların da kalbi var şüphesiz. Olmaz mı?
Ama
çok güzel mütedeyyin, hidayete ermiş güzel Batılı Müslüman kardeşlerimiz de var. Merhametli bir tanesi.
Kastettiğimiz hocam, bizim tabii Batı medeniyet
genelde
Batı
yani.
Uygarlığının genelde. Uygarlığın bir ruhunun olmayışı yani. Mesela bunların da asıl amacı hocam şey değil mi aslında? Tekamül değil mi? Tekamül ama nedir?
Güç birlikte tekamül.
Biyolojik bir güç istemi üzerine kurulu bir tekamül. Biyolojik olarak güçlenmek. Halbuki tasavvuf hocam kalpten hareketle ruhsal bir tekamülü amaçlıyor.
Aynen. Şu an hocam Amerika yanlış hatırlamıyorsam dünya kaynaklarının %50'sini falan tüketiyor. Tek başına. Yani düşün Amerika neticede 350-400 milyonluk bir ülke 500 milyon en fazla değil mi hocam?
Evet.
Ama hocam dünyanın geri kalanı bütün insanları kadar tüketim yani güç demek hocam sadece güç para biriktirmek değil onu harcamak aynı zamanda. Daha büyük arabaya binmek, daha büyük evlerde oturmak, daha çok tüketim yapmak. İşte hocam dediğiniz o Nietzsche'nin üstün insan şeysi burada. Ve diyor ki Amerikalı ya ben buna tüketim yapmam gerekiyorsa Afrikalı tüketmemeli.
Evet.
Arapları tüketmemeli ki onların petrolüne ben el koyayım. Ben harcayayım. İşte hocam tasavvuflar dediğiniz geldiğimiz noktada yani Sufi psikolojisiyle Batı psikolojisinin çatıştığı ve birbirine zıt düştüğü en büyük nokta burası. Sufi diyor ki yeme yedir. İçme içir.
Evet.
Paylaş. Diğeri ne diyor hocam? Enayi misin? Ne demek paylaşmak? Paylaşmayı bir tarafa bırak. Hani paylaşmayabilirsin. O sen kendi malın ama.
Hatta Nietzsche'ye baktığınızda tabii. Hocam zayıflara yardım etmek bu düşkünlerin ahlakıdır. Güçlülerin ahlakına geçmek gerekiyor. O da nedir? Güçlü olan ayakta kalacak. Evrimin devam etmesi için, üstün insana ulaşmak için. Nietzsche'ye göre hocam evrim teorisini çok önemser Darwin'in. Hayvanlarla insanlar arasında maymun nasıl köprü ise insanlar da maymunlarla üstün insan arasında bir köprü. Şimdi demek ki kalbini unutmak, Frager neyi diyordu? Sufi psikolojisi, Batı psikolojisinden farklı olarak, artı olarak sezginin, idrakin ve irfanın mekanı olan manevi kalbi önemsiyor. Demek ki manevi kalbi önemsemek ya da önemsememek sanıldığı kadar sadece bu şeyde kalmıyor. İnsanın psikoloji dünyasında kalmıyor. Medeniyetine de, uluslararası ilişkilerine de yansıyor.
Hocam Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı ve inşallah olmaz ama yakında Üçüncü Dünya Savaşı'nı kim çıkaracak? Birinciyi ve ikinciyi Avrupa çıkardı.
Evet.
Paylaşımdan dolayı çıkardı hocam. Paylaşamadılar dünyanın kaynaklarını.
Evet, aynen
şimdi
öyle.
Şimdi üçüncüsünü çıkaracağız diye hani sizin her zaman savunduğunuz söylediğiniz bir şey var. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye.
Evet.
Argamedon hikayesi var ya Batı'da.
Evangelikten
şu anda hocam onun için uğraşıyorlar. Hocam İslam barış demek. Önce kendiyle barışacak. Çevresiyle barışacak. Tabiatla, kurtla, kuşla. Sordum sarı çiçeğe. Annem baba var mıdır diye Yunus Emre. Hocam çiçekle konuşmuş. Beyazlı bir Sema Hazretleri karıncalar hocam almış yuvasından bilmeden. Sonra onları hocam 5-10 saatlik yoldan geri götürmüş. İki tane karıncacık için. Şimdi hocam bizim dinimiz barış, huzur, paylaşma, sevgi, olmayanın acısını çekmek. Batı medeniyeti ise olanı kimseye vermemek. Hatta mümkünse başkasının ekmeğini de ağzından çıkarıp kendi yemek.
Evet. Sömürgeci ruh, kalp olmayınca nelere sebep oluyor hakikaten. Şimdi kalple ilgili bir başka boyut da şu hocam. Kabir Helminski diye Anglo-Sakson bir Mevlevi mutasavvıf var. Türkiye'de Mevlevi post işin icazeti de olan bir isim bu yani. Bilen Kalp diye bir kitabı var. Tavsiye ederim. Tasavvufa giriş niteliğinde güzel bir kitap. Şey der, akıl bizi yalnızca bir yere kadar getirebilir. Örneğin iman, umut ve aşk hakkında düşünebiliriz. Ama bu nitelikleri bütünüyle deneyimleyemez. Yani yaşayamaz. Bu kalbin işlevidir. Şimdi dolayısıyla kalbi harekete geçirmeyen bir uygarlık ortaya son derece gaddar bir denklem koyabiliyor yani. Mesela diyelim ki yardımın bile amacı hocam, yardıma ihtiyacı olan insanları bir anlamda şey etmek, teskin etmek. Onların diyelim ki ilticalarını, kendi ülkelerine gelip iltica etmelerine engel olmak ya da onların sömürü düzenine karşı baş kaldırmasını engellemek. Yoksa sahiden insani bir yardım şeyi gütmüyor yani, amacı gütmüyor.
Zaten hocam şu an Akdeniz biliyorsunuz mülteci mezarlığı haline geldi Avrupa sayesinde. Adam gidip bombalıyor hocam önce. Amerika geliyor hocam 10 bin kilometreden. Irak'ı, Afganistan'ı, Suriye'yi bombalıyor. Sonra bunlar aman ülkemize gelmesin diye bir de Türkiye'ye, Tunus'a, Cezayir'e aman size para verelim de bunlara siz bakın ya arkadaş. Bombalarken bombalıyorsun.
Evet.
O zaman hiç olmazsa kaçana izin ver. Ona da izin vermiyor hocam. Nasıl insafsız medeniyetse. Yani hocam bugün konuyu bence iyi yakaladık.
Evet.
Batı medeniyeti. Şu anda hocam mesela İsrail ve Filistin konusunda da biraz insaf sahibi ülkeler. İspanya, Türkiye, işte
Güney Amerika, Katar, ülkeleri.
Güney Amerika. Hatta hocam Çin bile ki yani çok merhametli sayılmaz ama onlar bile Rusya. Arkadaşlar evet. Bu kadar olmaz dediler ya. Sen yani hastane bombalıyorsun, kilise. Hiçbir kutsalın yok dediler ya. Tamamen güç odaklı hocam. Gücüm var. İstediğimi yaparım. Ama hocam biz Müslüman olsak, biz bombalasak hocam herhalde yani Türkiye'de biliyorsunuz hocam terörle savaşıyor ama ben şimdi hocam Türkiye'de hiç sivil öldürdüğünü duymadım. Ölseydi hocam duyulmaz mıydı bu? Bütün Batı medyası çarşaf çarşaf yayınlardı Türkiye bebek evet. Öldürdü diye. Allah'a şükür bizim ülkemiz, bizim askerimiz hocam o kadar dikkatli yapıyor ki bunu sadece teröriste vuruyor. Ama hocam bunlar da böyle bir kalp yok. O yüzden hocam inşallah haftaya buradan devam edelim. Kalpsiz bir medeniyet hocam, medeniyet değildir desek ne olur?
Realiteyi anlatmış oluruz. Dünyadaki bu vahşeti başka türlü ifade etme şansı yok. O bakımdan çağımızın tasavvufa şiddetle bir ihtiyacı var. Çünkü tasavvuf insanı kalbini harekete geçirmeye çağırıyor.
Hocam çok güzel bir söz söyledin. Bunun üzerine ne söylesek şimdi boştu.
Estağfurullah.
Burada bitirelim isterseniz.
Eyvallah hocam.
Çok kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli seyircilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.